Ayrım 15.
Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın 12 Eylül tarihli radyo televizyon konuşmasından, anayasa oylamasının bir gün öncesine kadar yaptığı bütün konuşmalarda, verdiği demeçlerde, söylediği söylevlerde, tıpkı o dönem boyunca oluşturulan yeni kurumlarda ve getirilen değişikliklerde olduğu gibi, yeni anayasanın ipuçlarını ya da gerekçelerini bulmak olanağı var. Üstelik bu konuşmalar, demeçler ve söylevler bir tek kişinin bireysel düşünceleri de sayılamaz. Bütün dönem boyunca Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden yalnız konsey başkanının konuşur olmasına özen gösterilmiştir. Emir ve komuta zincirinin doğal bir belirtisi olan bu tutumla da yetinilmemiş, ayrıca konuşmaların bütün konseyin düşüncelerinin yansıttığı, bazen doğrudan doğruya, bazen de arka planda öbür üyelerin de hazır bulunması yoluyla açıkça belirtilmiştir. Konsey başkanının aynı zamanda genelkurmay başkanı sıfatını taşıması ve bu hareketin emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yönetime el koyulmuş bulunması göz önünde tutulursa, bu düşünceleri bütün silahlı kuvvetlerin görüşlerini yansıtır biçimde anlamak hiç yanlış olmaz. Bu bakımdan 12 Eylül yönetiminin anayasa konusunda ne gibi düşüncelerden hareket ettiğini, Milli Güvenlik Konseyi'nin bildirileri ile konsey başkanının konuşmalarını sistemli bir biçimde inceleyerek çıkartmak oldukça doğru bir yöntem sayılabilir. Bu düşünceler 12 Eylül öncesine ilişkin gözlemlerden kalkmakta, geçmişten ders alma zorunluluğunu vurgulayarak yeni bir özgürlük anlayışına varmakta ve ondan sonra da yapılması gereken yeni anayasanın temel kurumlarını ve kurallarını ortaya koymaktadır. A. 12 Eylül öncesine ilişkin gözlemler. Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren olaylar konusunda çeşitli çevrelerin çeşitli yorumları olabilir. Ancak bu olaylara bir tepki olarak ortaya çıkmış bir anayasa konusunda önemli olan, bu anayasanın yapılmasında en fazla ağırlık taşıyanların gözlem ve yorumlarıdır. Anayasa ister istemez bu gözlem ve yorumların damgasını taşıyacaktır. Konsey Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 12 Eylül 1980 günü radyo ve televizyonda yaptığı konuşmada, olaylar dolayısıyla devletin içine düştüğü durumu Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranı olarak nitelendirmekteydi. Ülkemizin halen içinde bulunduğu hayati önemi, haiz siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlar, devlet ve milletimizin bekasını tehdit eder boyutlara ulaşmış ve bu hal, devletimizi Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranına sürüklemiştir. 2 yıllık süre içinde terör, 5.241 can almış, 14.152 kişinin yaralanmasına ve sakat kalmasına sebep olmuştur. Aynı gözlemler Orgeneral Evren'in çeşitli tarihlerde, çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda da tekrarlanmaktadır. Bu millet dejenere edilmiş ve adı kalmış bir demokrasi yüzünden Sakarya Muharebesi'nde verdiği zayiattan daha fazlasını 11 Eylül akşamına kadar verdi. Erzurum 23 Temmuz 1981. Bugüne kadar zor alımla ele geçen hafif silah miktarı 605.280 adet, halkın teslim ettiği silah miktarı ise 160.170 adet olmak üzere 765.450 adettir. Bu miktar tüm silahlı kuvvetlerimizin üzerinde bir orduyu donatacak çaptadır ve değeri yaklaşık 30 milyar Türk lirası, 240 milyon dolardır. Radyo ve Televizyon 12 Eylül 1981. Konsey Başkanı'nın konuşmaları ayrıca şunu vurguluyor. Siyasi partiler kritik dönemde milletin özlemle beklediği önlemleri almak yerine iç gerilimi devamlı olarak artırarak, yıkıcı ve bölücü mihrakları büsbütün kışkırtarak, onlara cüret ve cesaret verecek beyan ve eylemleri ile adeta yarışırcasına seçim yatırımları için zemin yaratma yollarını tercih etmişlerdir. Radyo ve Televizyon 12 Eylül 1980. Bu durum silahlı kuvvetlerin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk aracılığıyla siyasal kadroları uyarmasına yol açmıştı. En sonunda hepimizin bildiği gibi gele gele 27 Aralık 1979'a geldik. O tarihte Cumhurbaşkanı'na bir uyarı mektubu verildi. Bu mektubu takip eden bir hafta içerisinde hem Cumhurbaşkanı'na hem de Başbakan'a yapılması ve alınması gerekli bir tedbirler paketi sunduk. Bu tedbirler paketinin hiçbirisi ele alınmadığı gibi 8 ay uyutuldu. Biliyorsunuz o tarihte meclis yalnız Cumhurbaşkanı seçimiyle uğraşıyor, hiçbir kanunu da görüşemiyordu. Bursa 3 Nisan 1982. Bütün bu şartlara rağmen hukuk devletinin temel ilkelerini savunmakla görevli anayasal kuruluşlarımız, devletin en üst kademesindeki anarşizmin yarattığı tehlikenin büyüklüğünü idrak edemediklerinden veya terör odaklarının tehdidinden çekindiklerinden devletin temellerine konan dinamitle her an parçalanma tehlikesi karşısında olduğunu gözlerden kaçırmaya çalışmışlardır. Devlet çökertildiği zaman anayasanın kanatları altına sığınan tüm hukuk kurumları ile özerk bilim müessese ve derneklerinin bu enkaz altında kalacağı unutulmuştur. Radyo ve televizyon 12 Eylül 1980. 12 Eylül'den önce sendikal haklar amacına uygun kullanılmamış, vatansever Türk işçisi bir takım ideolojiler istikametine çekinmek istemiştir. Bu çarpık sendikal rekabet işçisinin ve işverenin de etkisiyle sosyal barışı bozmuş ve toplu sözleşme sistemimiz ülkenin ekonomik ve sosyal menfaatleriyle bağdaşmaz hale gelmiştir. Radyo ve televizyon 12 Eylül 1980. Parlamentoyu siyasal partileri, hükümetleri, anayasal hukuk kuruluşlarını, özerk bilim kurumlarını, dernekleri, sendikaları, işçiyi ve işvereni içine alan bu sorumluluk tablosunda anayasanın kendisine de düşen bir pay vardır. O anayasa dediğimiz elbise bize bol geldi. İçinde oynamaya başladık. Düzeltilmedi. Birçok açık kapılar vardır anayasanın içerisinde. Anayasanın içerisindeki açık kapılar o kötü niyetlere fırsat veren, her türlü melanete fırsat veren o açık kapılar kapanmadığı için 12 Mart'a geldik. 12 Mart'ta düzeltilmeye çalışıldı. Ama maalesef o kapılar gerekli ölçüde kapatılamadı, gene açık kaldı. Diyarbakır, 14 Ekim 1980. Anayasada bazı çarpık taraflar vardı. Hükümete anarşi ile mücadelede kanun kuvvetinde kararname çıkartma yetkisi verilsin dedik. Anayasanın bir maddesi karşımıza çıktı. Bu gibi yetkiler anarşi ile mücadelede hükümetlere verilemez diye. Konya 15 Ocak 1981. Eski anayasada teröristlerin işine yarayan zayıf taraflar vardı. İngiliz Financial Times gazetesi muhabiriyle görüşme 18 Nisan 1981. Bugüne kadar anayasadan kaynaklanan sıkıntıları sizler de gördünüz ve bizzat içinde yaşadınız. Bu anayasayı evvelce hazırlayanlar ve bunda çıkarı olanlar onu hala savunabilir. Ancak ortada bütün çıplaklığı ile duran bir hakikat Türkiye'nin geldiği 12 Eylül öncesi durumudur. Danışma Meclisi'nin açış konuşması 23 Ekim 1981. O anayasa sayesinde bu şekle geldik. Erdek 25 Temmuz 1982. B. 12 Eylül'ün amaçları ve yeni anayasa. Bu gözlemlerden sonra yapılmış olan 12 Eylül hareketinin amaçları da Milli Güvenlik Konseyi Başkanı tarafından düzenlenen 16 Eylül 1980 tarihli basın toplantısında şöyle özetlenmekteydi. 1. Milli birliği korumak. 2. Anarşi ve terörü önleyerek can ve mal güvenliğini tesis etmek. 3. Devlet otoritesini hakim kılmak ve korumak. 4. Sosyal barışı, milli anlayışı ve beraberliği sağlamak. 5. Sosyal adalete, ferdi hak ve hürriyete ve insan haklarına dayalı laik cumhuriyet rejimini işlerli kılmak. 6. Ve nihayet makul bir sürede yasal düzenlemeleri tamamladıktan sonra sivil idareyi yeniden tesis etmek. Milli Güvenlik Konseyi demokratik düzen ve rejimin şimdiye kadar sağlıklı bir biçimde işlemesine imkan vermeyen tüm engelleri bir daha böyle bir müdahalenin yapılmasına lüzum bırakmayacak şekilde kaldırmaya kararlıdır. Bunun için anayasa, seçim kanunu, partiler kanunu gibi mevcut kanunlarda bugünkü duruma gelmemize neden olan hükümler değiştirilecek ya da yeni hükümler ilave edilecektir. Bir geçici anayasa hazırlanacak ve müteakiben kurucu meclis kurulacaktır. Böylece 12 Eylül döneminde ortaya çıkan 1982 anayasasının daha önceki döneme bir tepki olma niteliği kesinlikle belirmekte ve yeni anayasanın yapılması başka 12 Eylüllerin yapılmasını önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin bir parçası olmaktadır. Ancak bu yeniden düzenleme çabasının gerisinde özgürlük anlayışına ilişkin önemli bir denge tartışması vardır ki 1982 Anayasası'nın anlaşılması bakımından asıl üzerinde durulması gereken konu budur. C. Özgürlük anlayışında yeni bir denge. 12 Eylül sonrası bir önceki döneme tepki olarak bireysel özgürlük ve toplum huzuru arasındaki ezeli diyalektiğin yeniden gündeme geldiği bir dönemdir. Bunun belirtilerini de yine Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın çeşitli konuşmalarında görmek mümkün. Kişi hürriyeti mi yoksa toplumun hürriyeti mi esas olarak ele alınmalıdır? Toplumun huzur ve güveni olmadıktan sonra kişi hürriyetinin ne değeri kalır? Sorarım sizlere. Şu husus unutulmamalıdır ki hiçbir toplumda sınırsız hürriyet yoktur. Zira sınırsız hürriyet anarşi ve neticede hürriyetsizlik doğurur. Hürriyetin kişi yönünden pratik bir değeri olması için onun sınırlarının belirtilmesi, kullanma yollarının gösterilmesi, bir takım kayıtlarla çerçevelenmesi lazımdır. Hürriyet adına hürriyeti yok etme hürriyetini tanımamalıyız. Eğer o hürriyeti tanırsak bir zaman gelir hürriyetimizden mahrum kalırız. Bursa, 3 Nisan 1982. Ferdi hürriyet karşısında fertlerin heyeti umumiyesinin kurduğu ve dayandığı bir de devlet vardır. O devletin de iradesi ve hakimiyeti vardır. Fertlerin hürriyetini mahfuz tutmakla mükellef olan insanların, diğer taraftan devletin de irade ve hakimiyetinin meflüç hale gelmemesine çok dikkat etmeleri lazımdır. Fertlerin hürriyeti, devletin hakimiyet ve iradesinin mahfuziyetine vabestedir. Devlet iradesi meflüç olursa, fertlerin hürriyetini muhafaza edecek hiçbir kuvvet ve vasıta kalmaz. Binaenaleyh, hürriyeti yalnız bir taraflı değil, her iki taraftan düşünmek lazımdır. Danışma Meclisi'nin açış konuşması, 23 Ekim 1981. Böylelikle anayasa hukukunun hatta bütün hukukun temel çelişkisini yansıtan bir konunun yeniden gündeme getirilişi, özgürlük ile otorite arasındaki dengede otoriteye 1961 anayasasına oranla çok daha fazla ağırlık verecek bir yeni anayasaya doğru gidildiğini açıkça göstermektedir. D. Yeni anayasanın temel ilkeleri ve kurumları. 12 Eylül döneminin ilk günlerinden başlayarak Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın bütün konuşmalarında 1982 Anayasası'na girecek olan ilkelerin ve kurumların belirtilerini bulmak mümkün. Hareketin ilk günü radyo ve televizyondan yapılan konuşma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokratik özgürlükçü parlamenter sisteme inancını ifade etmekle birlikte, bütün dönem boyunca demokratik parlamenter sistem sözünün anayasa hukukundaki teknik anlamıyla parlamenter sisteme dayalı bir devlet biçiminden çok, parlamentolu ve demokratik bir rejim anlamına kullanıldığı açıktır. Anayasa özü bakımından demokratik bir devlet kuracaktır ve bu devletin bir parlamentosu olacaktır. Dünyada mevcut her idare şeklinin kendine göre fayda ve mahzurları vardır. Mahzuru olmayan hiçbir idare şeklini gösteremezsiniz. Ama şurası bir gerçektir ki en iyi idare şekli de yine sizlerin seçeceği vekillerden oluşacak parlamenter demokratik sistemdir. Balıkesir, 17 Nisan 1982. Bu biçimiyle demokratik parlamenter sistem sözü, temsili demokrasi kavramından öteye geçen ve parlamento-hükümet ilişkilerini kapsayan teknik bir anlam taşımış olmuyordu. 12 Eylül hareketinin temel amaçlarından biri, ilk günden başlayarak defalarca söylendiği gibi, devlet otoritesini hakim kılmak olduğu halde, anayasa taslağının ortaya çıkışından önce bunun yasama yürütme ilişkileri bakımından nasıl sağlanacağına ilişkin herhangi bir belirti yoktur. Nitekim Orgeneral Evren, ne biçim bir anayasa planlıyorsunuz sorusuna, yalnızca Cumhurbaşkanı'nın sorumlulukları artırılacak, ancak daha fazlasını söyleyemem. Bu toplanması mukarrer kurucu meclise ait olan bir iş yanıtını vermektedir. İngiliz Financial Times gazetesi muhabiriyle görüşme, 18 Nisan 1981. Üzerinde daha çok durulan kavram devletin güçlendirilmesi olduğuna ve devlet gücü de kendini en çok yürütme aracılığıyla gösterdiğine göre başlangıçtan beri ortaya konan temel görüşlerden birini yürütmenin güçlendirilmesi olarak özetlemek yanlış olmaz. Yasama yürütme ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine, hatta devlet sisteminin teknik anlamda bir parlamenter sistem mi yoksa bir başkanlık sistemi mi olacağına ilişkin olarak 12 Eylül'ün hemen ertesinde kesin belirtiler bulunmamakla birlikte anayasanın başka mekanizmaları, kurumları ve haklar düzeni bakımından bir takım belirtilere rastlamak mümkündür. Örneğin 12 Eylül'le birlikte ortadan kaldırılmamış olan Anayasa Mahkemesi'nin yeni sistemde de varlığını sürdüreceği çok önceden belli olmuştur. Kanunların anayasaya aykırı olmamaları, yasama, yürütme ve bizzat yargı organlarının, idari makamların, kurum ve kişilerin anayasaya saygılı ve bağlı bulunmalarının teminatını her zaman için bir yüce mahkemede bulmakta ve görmekteyiz. Bu itibarla hazırlanmakta olan yeni anayasamıza göre kurulacak yeni demokratik parlamenter rejimin etkin bir biçimde işletilmesinde ve ülkemizin bir kez daha 12 Eylül öncesindeki feci kasırgaya tutulmamasında Anayasa Mahkememize çok önemli ve tarihi görevler düşeceğine inanıyorum. Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü konuşması, 25 Nisan 1982. Hiç kuşkusuz yeni kurulacak devlet yapısının temel niteliği konusundaki en açık işaret, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın danışma meclisini açarken yaptığı konuşmada görülmektedir. Devletin dernekler vasıtasıyla idare edilen zavallı bir kuruluş haline getirilemeyeceğini, devletin başı olan makamın bir protokol makamı görünümünde bırakılamayacağını, parlamentonun aylar ve aylarca hiçbir yasama ve murakabe görevini yapamaz duruma getirilemeyeceğini, yargının yönetimi, yönetimin yargıyı köstekler durumunda olamayacağını, ülkenin sokaklarında her gün miting ve gösteri yapılmak suretiyle vatandaşların iş ve güçlerine mani olunamayacağını, memleketimizde komünizme ve dini esaslara dayalı parti kurulamayacağına göre bazı gün ve bayramları istismar ederek bu rejimlerde olduğu gibi gösteri ve mitingler düzenlenemeyeceğini, kısaca kişi hak ve özgürlüklerinin hudutsuz olmayacağını da hatırdan çıkarmamamız gerektiğini vurgulamak isterim. 23 Ekim 1981. Yürütmeyi büyük ölçüde güçlendirme eğilimi, yasama yürütme ilişkilerinin temel niteliğindeki belirsizlik ve Cumhurbaşkanı'nı kararnameleri imza ile mükellef bir protokol makamı olmaktan çıkarma isteği hep bir araya gelince devlet sisteminin bir başkanlık sistemine doğru gitmekte olduğu, en azından yarı başkanlık denebilecek karma bir sistemin ufukta belirdiği izlenimi hali yaygınlaşmıştı. Bu izlenim bir takım tepkileri de birlikte getirdi. Ankara Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde anayasa hukuku ve kamu hukuku alanlarının sorumluluğunu taşıyan bir grup öğretim elemanı, ortak bir çalışma yaparak anayasa üzerine görüşler başlığını taşıyan bir metni 21 Aralık 1981 tarihinde danışma meclisine sundular. Basında da yayınlanan bu metinde şöyle denmekteydi. Bu aşamada siyasal sistem konusundaki tercihler bakımından kamuoyunu ve dolayısıyla danışma meclisini de bir ölçüde etkileyebilecek yanılgıların hayli yaygınlaştığını gözlemlediğimiz için düşünülen siyasal sistem içinde özellikle devlet başkanının yeri, seçiliş biçimi ve yetkileri açısından önemli saydığımız temel noktaların bir an önce belirtilmesinde yarar görüyoruz. 1. Her anayasa düzenlemesinin kendinden önceki döneme tepki niteliği taşıması doğaldır. Ancak bu tepkinin toplumun katlarını altüst eden bir ihtilal sonucu olmadıkça, toplumun kendi tarihsel gelişmesi içinde çizmekte olduğu ana çizgiye ters düşmemesi, edinilmiş deneyimleri hiçe sayarak yepyeni yanılgı olasılıkları doğurmaması ve her şeyden önce çözmek istediği sorunların yerine yeni sorunlar yaratmaması, oluşturulacak yeni kurumlar ve kuralların sağlamlığı ve sürekliliği bakımından zorunludur. Bu kurumlar ve kurallar geniş bir tartışma ortamı açılmadan hazır reçeteler biçiminde benimsenirse ya da görünürde açık bir tartışma ortamı içinde ille de kabul edilmesi gerekli vazgeçilmez birer çözüm olarak ileri sürülürse, arkadan gelecek hayal kırıklıklarının ve dolayısıyla tepkilerin büyük olması da doğaldır. 2. 1961 Anayasası'ndan önceki dönem, tek meclisli bir parlamento içindeki çoğunluğun bütün devlet etkinliklerine denetimsiz bir biçimde egemen olarak haklar ve özgürlükler düzenine karşı ciddi tehlikeler yarattığı bir dönemdi. Uygulamada bir parti oligarşisinin bütün sisteme hükmetmesine dönüşen bu durum, kaçınılmaz tepkiler ve vazgeçilmez çözümler olarak iki meclisliliği ayrıntılı haklar sistemine güvence sağlayabilmek için Anayasa Mahkemesi'nde zirveleşen bir yargı denetimini ve tarafsız cumhurbaşkanlığını getirdi. Böylece milli mücadelede meclis hükümeti sistemiyle başlayarak 1924 Anayasası ile meclis üstünlüğüne dönüşen bir çizgi, 1961 Anayasası ile parlamenter sistemin en klasik kurumlarıyla kurallarına ulaşmakta ve hatta bunları bir de anayasaya uygunluğun yargısal denetimiyle tamamlamaktaydı. 3. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz tehlike, Türkiye'yi 12 Eylül öncesine getirmiş olan nedenler içinde anayasa kurumlarının ve kurallarının payı konusunda tam bir açıklığa varmadan o ortamdan bütünüyle bu kurumları ve kuralları sorumlu tutmak ve anayasa düzeni bakımından toplumun şimdiye kadar çizmiş olduğu çizgiden çok farklı bir sistem tercihine sıçramaktır. 12 Eylül 1980 öncesinde toplumca ve devlet olarak karşılaşılan çöküntü olasılığının büyüklüğü 27 Mayıs 1960'a yol açan durumla karşılaştırıldığı zaman sistem tercihindeki sıçramanın genişliği de 1961 Anayasası ile getirilen değişikliklere göre kendiliğinden çok fazla büyüyebilir. 1961 Anayasası özde doğal olarak bir tepki niteliği taşımakla birlikte bu tepkiyi meşrutiyetlerden başlayıp 1920'lerden geçerek çok partili parlamenter sisteme kadar gelen bir gelişme çizgisine aykırı boyutlara vardırmaktan kaçınmış, hatta 1924 Anayasası'nın teorideki meclis üstünlüğünden kalkarak vardığı parlamenter sistem uygulamasını gerçek anlamıyla işletmeye yönelik düzeltici kurallar getirmeye çalışmıştı. Bu bakımdan Türkiye'de gerek 1961 kurucu meclis çalışmaları sırasında gerekse daha sonra yeni anayasa ile başlatılan dönem için ikinci cumhuriyet deyiminin kullanılmasından özenle kaçınılmış olması ilginçtir. Bir anlama denebilir ki çizgideki tutarlılık cumhuriyetteki sürekliliğin de güvencesi sayılmıştır. 4. Sistem tercihi konusundaki tartışmaya yaklaşırken ve özellikle çizgideki sıçrama eğiliminin nereden kaynaklandığını araştırırken bir noktayı daha anımsamak yararlı olabilir. 1961 Anayasası'nın yapılışı sırasında o dönemin koşullarından ileri gelen nedenlerle önemli bir toplum kesiminin dışlanmış olması ortaya çıkan metnin benimseniş derecesini büyük ölçüde etkilemiştir.